Ayrım 19.
Tanrı tanımaz dinsizdi aslında. Komünistik savundaydı. Hristiyanlığa karşı İslam'ın üstünlüğünü savunurdu. Kur'an'dan, İncil'den parçalar okuyup örnekler göstermeye çalışarak. Nedret'in müziğe eğiliminde onun etkisi payı vardı kuşkusuz. Konservatuvara gidip Batı müziğine geçişini açıkça karşı çıkmamış da olsa pek sindirememişti içine. Yakın yıllarda yitirdiği annesiyle, babası annesinden bir yıl önce ölmüştü, geçinemeyen dedesine hep saygılı olmuştu Nedret. Gölgesinden yakınamayacağı görkemli bir çınar gibiydi adam. Babası Rahmi Efendi'ye hep çekinerek bakmış, annesine de diyecek söz bulamazdı. Bu dediğim dedikçe adama, Nedret kendini bildi bileli konağın alt katındaki bir bölümde oturan Tahsin aile karısı Firdevs teyzeden, Firdevs'ti aslında, konağın bahçıvanı, kahyası, aşçısı, temizlikçisi, Kafkas kökenli karı koca, başka dayanabilen bir kimse çıkmamıştı. İyi insanlardı, küçük bir geliri vardı gümrük kolculuğundan emekli Tahsin ağanın. Rasim Efendi'nin yedi kule surları dışındaki birkaç sebze bahçesinin gelirini toplayıp evi çekip çeviriyorlardı karı koca. Konağa geldiler mi, sahirlerde katkıda bulunuyorlardı ellerinden geldiğince. Savaş koşulları içinde pek sıkıntılı sayılmazdı durumları. Nedret'in karşıda ev tutmakta diretmesi, dedesiyle sahirin takışmalarından korkmasındandı. Sahirin pek uyumlu davrandığını sevinerek görmüştü ya, tatsızlık olmaması pek sık görüşmemelerindendi belki de. Batı müziğine tatlıca bir gürültü diyen Rasim Efendi tartışmaya girmezdi Nedret'le. Birlikte oturup radyoda verilen bir Alaturka konseri sonuna dek dinlediği bile olurdu. Ne yapayım? Asıl tatlı gürültü bunlar mı diyeyim? Yüreğine insin adam. Sahir Hoca'nın sezinlediği Nedret'te dedesinden aldığı ilk etkilenmeler silinip gitmemişti. Kişiliğine vurulmuş damganın ağırlığı bir ölçüde koruyordu etkinliğini. Doğrulamış, kulağımda dedemin dümtekleri ilk duyduğumdaki gibi canlı bugün de. Kolay mı demişti Nedret. Beethoven çalıyoruz diye Itri'yi, dedeyi dinlemek suç mu? Dinlemek de, onlardan zevk almak da suç değildi. Bir zamanların bağnaz yatsımacılığından kendini kurtarmış, artık böyle düşünüyordu Sahir Hoca. Yıllar yılı nasıl bir Alaturka düşmanlığı yapmıştı oysa. Kemalist dönemindeydi bunlar, o hastalığı da atlatmıştı kendince. Radyodaki klasik Alaturka konserlerini dinliyordu. Dinledikçe de içten içe duyumsuyordu çekiciliğini. Bir bir adlarını öğrenmeye, melodilerini mırıldanmaya başlamıştı eski ustaların. Evde Nedret olmasa kendini iyiden iyiye kaptıracaktı neredeyse. Dümteka, dümtek diye başlarmışız Rasim Efendi gibi. Övünme konusuydu giderek, biz Batı müziğinden de tat alıyoruz. Onlar kendilerinden öte bir güzelliğin ayrımında değiller. Bir geceki olay üzerine çok düşünmüştü sonradan. Tabii Mustafa Efendi'nin çıkmaz deruni dilden efendim muhabbetini başlıyordu radyoda. Biraz kısıp dinlemeye koyulmuştu. Dalıp gitmiş, sonra da yavaşça kalkıp kapıyı kapatırken yakalamıştı kendini. Nedret piyanodaydı. Chopin çalıyordu içeride. Hem de en ustaca çaldığı prelüdü eserini. Nedret'e sözünü etmeye bile utandı. Ne kadar batılı, ne kadar doğuluyduk biz. Çocukların odasında asılı duran Türkiye haritasına bakarken yanıtını bulmuş gibi durup kaldı bir gün. Harita gösteriyordu işte. Trakya kadar batılı, Anadolu kadar doğuluyduk. Trakya'mız çok batılı da sanki. Ne yapalım? Hafız Post dinleyip Diderot çevirisi yapacağız biz de. Kıyasıya bir savaş verip ölçüyü ters çevirmeyi, Anadolu kadar Diderotçu, Trakya kadar Hafız Post düşkünü olmaya çalışacağız. Bunu da beğenmiyordu aslında. Bileşim de önemli olan. Neyin ne ölçüde olacağını böyle kesip biçer gibi nasıl bilebilirdik o bileşimde? Neyi nice özümseyebileceğimize bağlıydı bu. Ya özümseme gücümüz, yeteneğimiz neye bağlıydı? Sınırını çizen neydi? Tarihten getirdiklerimiz belirlemiyor muydu bunu da? Tarihten ne getiriyorduk peki? Çok şey getiriyorduk kuşkusuz. Geçmişi tümden silip yepyeni bir sayfa açmaya kalkışmak mı kendini aldatmaktı? Geçmiş siz istemeseniz de içinizde dışınızda vardı işte. Hem niye salt olumsuzluklar içersindi? Bu gidiş dönüşler arasında bunaldığında da günlük olayların akışına kendini bırakmaktı tek çıkış yolu. Çok derinine inmeye gelmiyordu demek ki, boğulup kalabilirdik orada. Geçmişte iyi şeyler bulup çıkaracaksın. Var, olmaz olur mu? Günlük kavganı yürüteceksin o mutlulukla. Itri'yi de dinleyeceksin, Bach'ı da. Marx'ı da bileceksin, Bedrettin'i de. Nazım'ın şiiri olmasa nereden bilecektik Bedrettin'i? Niye yalan söyleyeyim, adını bile duymamıştım. Başka nelerimiz var kim bilir? Kalkıp bir telefon mu etsem gazeteye? Başbakan için haberler vardır. Gel derlerse şimdi. Diyecekleri varsa sen açmasan da onlar açar. Anımsatmış olacağız. Olalım. Kalkıp aldı telefonu kapı yanındaki küçük masadan. Çevirdi numaraları, yineledi. Sürekli meşgul veriyordu. Sağa sola saldırıyor onlar da. Haber peşindeler. Yok canım, hep böyledir. Patronun cimriliğinden. Doğru dürüst telefon şebekesi yok ki gazetenin. Bozulmuştur belki de. Bugünkü savaş yoksulluğunda telefon yerilemek de kolay değil. Gazetenin patronu Remzi Bey'i de duyardı eskilerde. Paraya düşkünlüğünü herkes bilirdi ya, ilericiliğinden de söz edilirdi. Rengini açık seçik belli etmese de ilerici sayılırdı gazetede. Almanları tutmuyordu hiç değilse. İşten el çektirilince bakanlık emrine alınmıştı müfettişlerin soruşturmasından sonra. Nevzetlerin bir tanıdıkları aracılığıyla başvurmuşlar. Remzi Bey çağırtıp konuşmuştu kendisiyle. İyi bir yabancı dil bilen birine gereksinimi vardı gazetenin. Hele böyle düşük aylıkla çalışmaya yanaşacak birine gereksinim duyulmaz mı? Fransızca, İngilizce gazeteleri tarıyor, ara sıra gelen yabancı bültenleri çeviriyordu. Burada asıl görevi. Onun dışında da işleri vardı. Remzi Bey'in karaladığı yazılarını gözden geçirip temize çekmek, yeni yazmaktan daha güç oluyordu bu. Bazı konulardaki çeşitli yazıları birleştirip bir yazı olarak yayına vermek, dizi yazılara bakmak gibi. Gazetenin aşçı yamaklığı diyordu bir tür. Bulaşık yıkayan düzeltmenler, sebze soyup soğan doğrayan birileri de sık sık gelip düşük ücretle bir süre çalışıyor, daha uygun bir iş bulunca çekip gidiyorlardı. Son günlerde gelen biri için buna dikkatli ol demişti Remzi Bey, neye yorması gerektiğini çözemediği sırıtmasıyla. Gizli polisten olurmuş kimileri. Koruma çabasıyla örtülü uyarıda bulunmuş olmasındı. Sokulup duruyordu oğlandı. Pirelendi. Remzi Bey'den açıklama istemeyi bile düşündü. Öyle bir uyuz tilki ki o herif. Ne diyecek? Hiçbir şey söylemez. Hem bu oğlan polis olsa ne yapar bana? İlişkileri bu çekingenlik içinde başlamıştı Turgut'la. Kırtipil'den tez almış, Paris'ten tanıdığı Hamdi Tanpınar'ın yaygın adıydı Kırtipil. Tezi bitiremediği için sınava da girememiş Haziran'da. Pişman da aldığı tezden. Fransızcadan ilk tiyatro çevirileriymiş. Pek Fransızcası da olmadığı için bir sürü güçlük çıkmış. Bir de bildiği Fatih'te bir yerde ablasıyla kaldıydı. Söz arasında geçmişti bunlarda. Tedirginliğine karşın gözü tutmuş, yakınlık bile duymaya başlamıştı oğlanı. Biraz dalgacıya benziyor. Verilen işleri son anda ucu ucuna yetiştirir hep. Bazı biraz aksattığı da olur ya, yaptığını iyi yapıyor, zeki herif. Korkulur böylesinden. Asıl aptallardan korkulur bu ülkede. Ne çekiyorsak onlardan çekiyoruz. Von Papen'e suikast olayı yargılanmalar üstüne söylediklerini anımsadı. Gazetede çalışan bir kızla tartışmalarını dinlemişti yandaki odadan. Almanların parmağı vardır bu işte diyordu. Ruslar niye yapsınmış? Yapsalar böyle yüzlerine gözlerine bulaştırırlar mıymış? Burnu bile kanamamış herifin. Tümü de Almanların işine yarayan oyun düzenmiş. Sovyetlerle aramızı açarak... Odaya başkaları girmeden tartışmayı kesmek için duymamış gibi çağırıp basım evine düzeltmeleri almaya göndermişti Turgut'u. Ne yapmak istiyordu bu oğlan? Kafasına yeniden takılmıştı o gün. Ruslara 20'şer, Türklere 10'ar yılı dayadılar paldır küldür. Sarcı basına da öyle bir gün doğdu ki. Oğlan haklı mı nedir? Yakıştırdı. Nereden bilecek doğrusunu? Yoksa ağız mı arıyordu? Ağız arayacak o şapşal kızı mı buldu? Yok canım, bu oğlan içten. Öyle pis işlere bulaşmış birine benzemiyor. Öylelerini pek mi tanıyoruz? Kim bilir kimler var gazetede? Komşularda kimler var biliyor muyuz? Belki de eve girip çıkan... Kim girip çıkıyor ki evimize? Kafayı taktın mı buluttan nem kaparsın. İşine gücüne bakmak en iyisi. Yasa dışı bir şey mi yapıyoruz ki? Nereden bileceksin? Yasaların sınırını onlar çiziyor. Ben sınıfta Marx'tan söz ederken yasa dışına mı çıkmak istemiştim? Mantık kitabında var herifin. Kendisi de Milli Eğitim Bakanı. Sarhoş Şevket Hoca geldi aklına güldü. Sınavda Marx'ı sormuşlar öğrenciye. Çocuk susuyor. Geri zekalı iki felsefe öğretmeni gözlerini bilgiçlikle dikmiş. Anlatsan oğlum diyor biri. Şevket Hoca kıs kıs gülerek dönüyor bunlara. Sıkıysa siz anlatın diyor. Evet biz anlatmaya kalktık. İyi de ettim. O daracık beyinlerin arasında geberip giderdim ben. Ne de olsa daha başıma buyruğum burada. Devlet memuru zinciriyle bağlı değilim. Başka yerlere atanma derdim yok hiç değilse. Oradan oraya süründür Anadolu illerinde. İstanbul'u seviyordu. Bir süre kalınca kendini kaptırır gibi olduğu Paris'ten bile çok. Ankara'yı da hiç sevmiyordu. Sevilesi nesi var ki buz gibi bürokrat kentin. Kaç kez gitmişse hastalanıp dönmüştü. Onun da etkisi vardır belki. Yok canım, sürekli oturursa insan patlar sıkıntıdan. Koca başkent, topu topu üç sineması mı ne var? Sinemaya da düşkün sayılırdı. Fransız filmlerinin, özellikle Jean Gabin'in tutkulusuydu. Jean Reynor'ın La Bête Humaine'sini kaç kez seyretmişti. Fransızca ilk okuduğu romanlardandı. Zola'nın La Bête Humaine. Lejyondan kaçmış bir askeri oynuyordu Jean Gabin. Oradaki Michel Morgan'a sevdalıydı düpedüz. Sonra Son Şans diye oynamıştı burada Jean Gabin vardı gene. Fransızca adı neydi? Hepsi de şiir dolu, birbirinden güzel filmler. Turgut da düşkün sinemaya. Charlot'un asri zamanlarından söz ediyordu geçendi. Paris'te görmüştüm ben. Burada da oynattılarsa iyi. Bir garip ülke ki şu bizim Türkiye. Einstein'in Oktober'ini görmüştü Leningrad'da. Ürpermeden anımsayamıyordu. Fransa'da bir gizli pasaportla Komünist Fransız Üniversite öğrencileriyle birlikte bir haftalığına Leningrad'a gittiklerini Nedret'ten başka kimse bilmiyordu. Ailenin önemli gizliydi. Hiç sözünü etmezdi Nedret'te. Yerin kulağı vardır. Sinema düşlerinin içinde gizlice gördüğü, bir kez daha yinelenemeyeceğini bilmenin kavurucu özlemiyle anımsadığı, yasaklanmış, benzersiz güzellikte bir film gibiydi Leningrad gezisi. Biriyle konuşup bölüşmedin mi, en güzel anılar boynu bükük öksüz çocuklar gibi kalıyor. Solup gidecek bir gün. Kıpır kıpır akıp giden Neva, Avrora zırhlısı, Kışlık Saray, Smolny. Smolny'de Lenin'in sosyalizmi kurmaya başladıklarını bildirdiği tarihsel salon, ilk sosyalist hükümetin toplandığı oda, Lenin'in odası, masası, koltuğu. Uzanıp koltuğu okşamıştı. Yaz başıydı gittiklerinde. Leningrad'ın beyaz gecelerini yaşamışlardı. Janet'i, epeydir birlikte oldukları Fransız kız arkadaşıydı Janet, atlatıp bir Rus kızıyla Nadia ile sabaha dek dolaşmışlardı sokaklarda. Sabah kızın annesiyle babası fabrikaya çıkınca da evlerine gidip Nedret'e bunu söylememişti. Olmuş bitmiş şeyleri bile içine atan bir yanı vardı Nedret'in. O onu deli gibi beklemiş Paris'ten dönsün diye. Saf bir yanı var bizim kadınların. Aman olsun, Fransız kızları gibi yırtık olmasınlar. Mutluluğumuz onların bu saf yanına dayanıyor belki de. Nedret'i bir başka erkekle düşünemem. O da seni düşünemiyor işte. Kafayı bunlara takmayalım şimdi. Kıran kırana bir ölüm kalım savaşında dünya. Biz dıdı bıdı ile uğraşıyoruz aslında. Oğlanlar da nerede kaldı? Şimdi Nedret gelirse söylenip durur gönderdiğim için. Gelse artık Nedret de. Çalışamadın mı böyle oluyorum ben. Kalkıp bir salata yapayım en iyisi. Geçenkine sevinmişti Nedret. Ara sıra olsun yardım bekliyor benden. Ediyorum ben de, etmiyor muyum? Etmiyorsun. Etmiyordu. Kötü alışkanlıklar üste çıkıyor insanların. Kendini bildiğinden beri 3 öğün yemeği önüne getirilmiş, bütün gereksinmeleri evin içinde, dışında nasıl olduğunun ayrımına bile varmadan bir biçimde karşılanmış kişinin böyle bir yol tutturması da, bu zorunluluğu kavraması da kolay değildi. Her şey olup gidiyordu işte. Ne güçlüğü vardı ki bu işlerin. Haftada bir temizliğe gelen kadın 3 haftalığına köyüne gidip de birikmiş çamaşırı bile kendisi yıkamaya kalkışan Nedret'e yardım zorunda kalınca, bu ev işlerinin ne baş belası olduğunu anlamıştı ya, anlamasıyla unutması da bir olmuştu. Başını kaşımaya vakti yoktu. Bir de bunlarla mı uğraşacaktı? Mutfakta domatesleri, salatalıkları, yeşil biberleri yıkarken bir yeniklikle sevinç doluyordu içine. Kırmızı akşam güneşine boyanmış açık camda, daracık sokağın, parça parça bulutların yansımasını seyrederken, mutfakta salata yapmak, musluktan hızla çarparak dökülen suyun sesini, komşu radyodan gelen türküyü duymak, eni konu mutluluk veriyor. Tanrı'ya yakarır gibi yoğurt diye bağırışı, sırtındaki sarığın iki yanından sarkan tepsileri, dirhemli terazisiyle yoğurtçumuz da girdi sokağımıza. Akşam başladı demek. Bizimkiler nerede kaldı? Salatayı yapıp masaya düzenlediğinde de gelmemişlerdi daha. Gidip holdeki minderli hasır koltuğa oturdu, başını arkaya yasladı. Ara sıra yaptığı gibi kafasından tüm düşünceleri silip atma çabasıyla gözlerini yummuştu ki, arka bahçede çocukların patlayan gürültüsüyle açtı. Dondurmacıdan dönüp yeniden oyuna başladılar demek. Çağırsam mı? Güneş battı mı evdedirler birazdan. Bozmayayım şimdi. Nedret de neredeyse. Kapıdaki kilide sokulan anahtarın sesiyle doğruldu. Geldi. Gidip karşısına dikildi kapının. Gözleri anahtarın sinirli tıkırtılar içinde yol aranıp durduğu kilitte gülümseyerek bekliyordu. Ara sıra yinelediği bir oyundu. Kilit tutukluk yapıyordu sık sık. Şimdi kapıyı açıp söylenerek girer. Önemli olaylarda soğukkanlı Nedret'in böyle küçük bir şeye kızması, kilit dinatlaşır gibi ona tutukluk yapıyordu hep. Sevecen güldürüyordu böyle. Sonunda yerine oturmuş bir tirik sesiyle açıldı kapı. Karşısında bekleyen Sahir'i görünce duraladı Nedret. Boşuna bekledin dedi gülümseyerek. Kızmadım işte. Elinde göstererek tuttuğu anahtarı yeniden soktu kilide. Özenli bir iki kımıldatıştan sonra çevirdi. Açıldı dedi. Şöyle şuraya getirmek gerek. Öğrendim artık. Kapıyı kapatıp sessiz, sevecen bakıp duran kocasına döndü. Gülümseyerek uzanıp bir minik öpücük kondurdu dudağının kıyısına. İçine de evine de ışık doluyordu Sahir Hoca'nın. Bu ilk bakışta göze çarpmayan, buğday benizli, kara saçlı, incecik ama içi dışı olgun kadından. Gözlerinde kırpışıp duran maviş pırıltılara baktıkça bakmak geliyordu içinden. Yakası açık sarı bluzunun önünde yukarıdan aşağı dizili ak düğmeler ne güzel şeyleri saklıyor. Terlemiş. Hava da ne sıcaktı bugün. Aç mısın? Papuçlarını çıkarıp ayağına terliklerini geçirirken pek değilim dedi Nedret. Çayla bir şeyler verdiler orada. Başbakan ölmüş biliyorsun değil mi? Öyleymiş, radyo vermiş. Holdeki hasır koltuklara karşılıklı oturunca da soru dolu gözlerini öğretmenine dikmiş uslu bir çocuk gibi. Ne olacak diyorsun dedi kaygılı bir sesle. Bilmem dedi Sahir. Yarın belli olur. Saracoğlu geçecek herhalde. Evet dedi Nedret yorgun, umarsız bir sesle. En çok onu diyordun sen. Tam bela. Sessiz kaldılar bir süre. Doğruldu Nedret. Kalkayım dedi. Köfte patlıcan kızartacağım. Aç kurt gibi gelir şimdi seninkiler. 2 saate mi çıkardılar dersi? Yok canım dedi Nedret. Salı günü halalarına gideceklermiş, bugün uzattık. Gülümsedi yorgunca. Kızın parmakları dodun gibi daha. Ben hiç istemiyorum ya. İstemiyorsan bırak Nedretciğim dedi karısının peşi sıra yürürken. Ya sen hep istediğin işleri yapıyorsun çünkü. Bana bakma sen. Mutfağa girip de düzenlenmiş, üstünde özenli salata tabağıyla bekleyen masayı görünce sevinçle duraladı. Ah canım dedi gülerek Sahir'e dönüp. Hay sağ olasın. Diyorum ya ben ölürsem. İkinci karın çok rahat edecek. Aman ne güzel ödüllendirdin beni. Sıcak bir gülümseyişle döndü. Kollarını kocasının boynuna doladı Nedret. Eline sağlık bir tanem dedi. O karı da boşuna beklemesin. Gidip de kimselere bırakamam seni. Öptü karısını. Uzunca öpüştüler. İleriye varmalarına izin veremeyeceğini göstermek için kopar gibi çekti kendini Nedret. Başımı döndürdün. Dönsün, kötü mü? Eliyle saçlarını düzelterek duvarda asılı tel dolabına giderken sırasıydı dedi Nedret. Oğlanlar bassın bizi. Hem artık yaşlandık, uslanmamız gerek. Daha neler dedi Sahir aynalaylı gülücükle. Dur bakalım, daha yeni başlıyoruz. Korkulur senden, 70'inde de uslanmazsın. İnşallah senin ağzın uğurludur. Duymamış gibi eğildi. Tel dolabından çıkardığı sağdaki kıymayı burnuna yaklaştırıp derince kokladı Nedret. Mis gibi dedi. Öyle korktum ki bozulacak diye. Şimdi... Çevresine bakın işe başlamak için bir şey aranır gibi. Gözlerini kendine dikmiş kocasını görünce gülüşünü gizleme çabasıyla gidip odana çalışsana sen dedi. Yalancıktan azarlar gibi. Sessizce bakıyordu Sahir. Ne çok seviyordu bu kadını. Nasıl özlüyor, ne çok istiyordu. Olur dedi, gideyim, gece görürsün. Tutamadı, güldü Nedret. Çalışma odasına geldiğinde karısına takılıp güldürmüş olmanın tadını sindirir gibi Sahir de gülümsüyordu. Mutluluktu işte. İçindeki ağırlık bir yanıyla silinip gitmiş, yeğenemişti biraz. Dünyamızı genişliğine değiştiremediğimize göre küçük güzel bir bahçede ciğerlerine şöyle bir temiz hava çekmenin yararını, sevincini kim yatsıyabilirdi? O da olmasa çat diye çatlar mıyız, ne oluruz kim bilir? Saracoğlu başbakan olacakmış, olsun bakalım. Neler görmedi bu ülke. Doğru söyledi Nedret, oturup biraz çalışmalı. Epey tembellik ettim bugün. Sandalyesine çöküyordu ki telefon ziliyle duraladı. Açmayayım, Nedret açsın. Evde yok der gazeteden arıyorlarsa. Nedret'in sesi geliyordu mutfaktan. Elleri kirliydi, telefona baksındı. Gidip açtı. Sahir Bey? Evet. Sahir Bey, ben Nafiz. Kusura bakmayın, rahatsız ettik sizi. Bekliyordum Nafiz Bey. Başbakanı kaybetmişiz değil mi? Ben de sizi aradım, düşüremedim. Telefondaki ses duraladı. Bir küçük sessizlikten sonra çekingence evet dedi. Refik Saydam ölmüş. Şimdi şöyle bir durum var Sahir Bey. Ben sizi başka bir şey için rahatsız ediyorum. Beyefendiler burada. Şey için gelmişler. Turgut Bey'in masasının gözlerini açamadık. Sizinle de bir konuşmak istiyorlar. Şaşalayıp kalmıştı birden. Duyduklarını algılayamamış gibiydi. Kim beyefendiler? Güvenlikten dedi. Gene çekingen bir duralamadan sonra telefondaki ses yavaş şekledi. Birinci şubeden. Bekliyorlar burada. Gelecek misiniz? Geliyorum. Telefonu kapatınca gerilmiş sinirlerinin yatışmasını bekleyip duyduklarını toparlamaya çalıştı bir süre. Kimmiş, neymiş diye mutfaktan seslenen Nedret'e olayı söyleyip söylememeyi tartması da gerekti bir süre. Söylemeliydi. Ya gidince birinci şubeye götürüp alıkorlarsa daha mı iyi olurdu kızcağız için? Bilsin. Demek ki bir anlamı vardı Remzi Bey'in Turgut için uyarısının. Ülkeye kapılacak gibi oldu. Tuzağa mı düşürülmüştü? Tam da sırası şimdi böyle abuk subuk şeylere kaptırmanın. Neyime tuzak kuracaklar? Doğal görünmeye çalıştı mutfağa geçtiğinde. Gazeteden dedi, geç kalabilirim, kaygılanma. Turgut diye bir oğlan vardı, sözünü etmiştim sana. Birinci şubeden gelip masasını aramak istemişler, gitmem gerek. Onu da görmek istediklerini söylemedi. Olayı pek kavrayamamıştı Nedret. Tavada cızırdayan patlıcan dilimlerini elindeki koca çatalla oynatıp aralamaya çalışırken birden algılamış gibi duraladı. Çatal elinde dönüp yaklaştı. Kaygı doluşmaya başlayan gözlerini kocasına dikti. Heyecanını örtemediği bir sesle ''Sana bir şey gelir mi?'' dedi. ''Sanmıyorum'' dedi Sahir, olayı önemsememiş gibi görünme çabasıyla. Uzanıp öpücük kondurdu Nedret'in dudaklarına. Gidip bakalım neymiş dedi. Döndü kapıda, elimden kurtulduğunu sanma dedi. Sözüm söz gece için. Üzgün gülümseyen karısına gene bir öpücük gönderip çıktı. Eve cenlik basmıştı içine. Giyinip evden fırlaması 10 dakikayı bulmadı. Cazır cuzur tava ateşte kapıya gelen Nedret'in yanında durmadı bile. Yetmişti duygusallık. Kapıdan ok gibi fırlarken köfteleri yakma dedi. Canavarlar gelir şimdi. Yiyin siz, beni beklemeyin. Bir şeyler yeseydin. Aç değilim. Sokağa inip Şehremini durağına yürürken taksiye binmeyi düşündü bir ara. Eveceğinliği merakındandı. Tangırtılarla gelen Topkapı tramvayını görünce koşarak yetişti. Art vagonun arka sahanlığında kapı yanına dayadı omzunu. Biletçiyi savdıktan sonra gazetede neyle karşılaşacağı, nasıl davranması gerektiği, Turgut için sorulacak soruları ne biçimde yanıtlamasının uygun olacağı konusunda sınavdan geçirir gibi kurup durdu. Görünürde karışık yanı yoktu işin. Gevezeliğinden üstüne bir şeyler sıçradı oğlanın. Yanımda çalışıyor, bana da soracaklar. Acaba yoksa tutamayıp takılınca işler öyle bulanıp karışıyordu ki içinden çıkamayacağı, kötü sürkeye kapılmış kafasının sağlıksız baskısı altında ezilip kalacağı belliydi. Ne gerek var derinlere dalmaya? Bekle gör. Birbirine dayalı eski evlerle irili ufaklı apartmanların çevrelediği sokaklardan, yangın artığı yıkıntılarla kaplı arsalardan sallanarak geçen, yarı boş Topkapı tramvayı Aksaray'dan Laleli'ye tırmanıp Beyazıt'a çıktığında, alandaki İş Bankası saati 8'e 10 kalayı gösteriyordu. Benim saatte 7 var. Hava aydınlıktı daha. Boşun olmuştu aldırmaz görünme çabası. İvmeyle artan bir gerilim vardı içinde. Türbede inip Cağaloğlu'nda yürürken direndi daha da artmaması için. Ne oluyorsun be? Leningrad'a ne vakit gittin diye soracak değiller ya. O da nereden çıktı şimdi? Nedret söylemiştir. Özlemle düşündü Nedret'i. Kızarttığı köftelerin, patlıcanların mis gibi kokusu burnundaydı. Nedret'in çocuklardan gizlediği kaygılı yüzünü gördü masada. Ağzındaki lokmayı dalgın çiğner ağır ağır. Oğlanlar hapur hapur. Nur Osmaniye'ye sapıp birbirine giren sokaklardan sonra gazetenin önüne gelince ikinci kattaki odasına baktı. Işık yoktu. Niye yaksınlar? Karanlık basmadı daha. Ben yakıyorum. Senin gözlerin bozuk. Gazetenin izbe girişinden merdivenlere yürürken arkada matbaadan gelen baskı makinelerinin gürültüleriyle güven duygusu kazanmaya başlamıştı sanki. Doğal değil mi? Gücümüzü bu seslerden alıyoruz. Sanki makineler senin. Gücü alan Remzi Beyler. Ona duyurmuşlar mıdır olayı? Duyuramadıklarını merdiven başında karşısına çıkan gece sekreteri Nafiz'den öğrendi. Adadaymış Remzi Bey. Telefonu yanıt vermiyormuş. Gelen siviller de gitmişler. Gittiler mi? Sizin güvenliğe gelmenizi söyleyip gittiler dedi Nafiz. Orada bekleyeceklermiş. İçi çekilir gibi oldu birden. İşin biçimi değişmişti. Soru dolu gözlerini Nafiz'e dikip bir şeyler çıkarmaya çalıştı. Boz bulanık iki göz çukurunu çevrelemiş soluk mask gibi kösemen yüzünde hangi gün anlam bulmuştu ki bu adamın? Gelip Turgut'un odasını, masasını sormuşlar, göstermiş. Çekmeceleri açmak istemişler, arama yapacaklarmış. Arama izinleri var mıydı? Aynı kımıltısız değirme bakışla, bilmiyorum dedi Nafiz. Sormamış, şu surata bak, bataklık. Zahire telefondan sonra matbaadaki çocuklardan anahtar bulup açmışlar çekmeceleri. Bir iki kağıt alıp gitmişler. Zabıt tuttunuz mu? Bir şeyler yazıp imzalatmışlar ona da. Şiir mi ne varmış aldıkları kağıtlarda? Merdivenlerden ters yüz inip de sokağa çıkınca ne yapacağını bilmeden kaldı bir an. İyice gerilmişti sinirleri. Dönüp eve mi gitseydi? Kaçmış gibi. Eve gelirlerse daha mı iyi? Eminönü halk evine doğru yürüyüp yokuş indi ağır ağır. Ortalık kararmaya başlamıştı Sirkeci'ye geldiğinde. Gene ikircikliydi. İyi mi ediyordu? Gitmese miydi yoksa? Dikeldi birden. Ne sallanıp duruyordu boşu boşuna? Nesi vardı çekinecek? Çabucak yürüyüp Konyalı lokantasının köşesinden kıvrıldı. Sağda ilerideki Sansaryanha'nın sönük ışıklı pencerelerini görünce daha da çabuklaşıp kapıya geldi. Girişteki nöbetçi polise adını, geliş nedenini söyledi. Yürüdü avluyu. Adamın gösterdiği soldaki merdivenleri ağır ağır çıkmaya başladı. Durulmuştu. İçindeki gerginlik bir yerlere çekilip sinmiş olmalıydı. Çatı katındaki merdivenlerin son basamağında soluklandı. Sağdaki kırmızı, çift aylı kapıydı birinci şube. Açıldı yaklaştığında, birileri çıktı koşturur gibi. İçerideki çakır gözü, kumral, zayıfça sivile, çağrıldığı için gazeteden geldiğini söyledi, adını verdi. Bekleyin deyip kapıyı kapattı adam. İç avludan tavana, orta boşlukta dolanan sinsi bir uğultu, çatılara tünemiş kumruların, güvercinlerin itiş kakış ayak, kanat seslerine karışıyor, akşam loşluğuna batmış koridoru umarsız biçimde karartıyordu sanki. Yapayalnız duyumsadı kendini. Merdivenlerden çıkanlar vardı ki kapı açıldı. Buyurun dedi deminki adam. Girdi içeri. Birkaç adım sonra sağda camlı bir odanın önünde durup içerideki sandalyeleri gösterdi adam. Girip oturdu. Bir masa dağınık sandalyeler vardı. İş saatlerinde kalabalık olmalı. Birileri geçiyordu camların önünden. Sağ yandaki giderken ardına sarktı yanındakinin. Sahire bakıp yürüdü. Dış kapının kapanma sesi geldi ardından. Tanıyordu belki beni.